31. ayrım. Sen Remi, Eylül başı, 1889. Sevgili Theo, mektubunu o kadar sevdim ki. Rousseau ve Bodmer gibi ressamlar hakkında dediklerin, onların büyük adam olduklarını, dünyayı onlar gibi insanlarla dolu görmek istediğini söylüyorsun ya, aynı benim duygularımı yansıtıyor. Ve de J.H. Weizenbrück'ün çamurlu kanal yollarını, bodur söğütleri, rakursileri, kanalların o garip ve subtil perspektifini bildiği ve bunları Domye'nin avukat resmi yaptığı gibi yaptığı konusunda yazdıkların bence mükemmel. Terstek onun bazı resimlerini satın almakla iyi etmiş. Bu gibi adamların iyi satmamalarının bence sebebi, ortalıkta başka tür resim satmaya çalışan ve bunlarla halkı aldatıp yanlış yola sürükleyen pek çok galerici olması. Biliyor musun, bugün bile bir yerde aşırı enerjik bir imalatçı ya da yayıncı hakkında bir yazı okuyacak olsam, aynı Gubil'in yanında çalışırken duyduğum kızgınlığı, kini duyuyorum. Yaşam böylece geçip gidiyor, zaman geri gelmiyor. Bense işte bu yüzden, kaçan çalışma fırsatlarının bir daha elde edilemeyeceğini bildiğim için hiç durmadan çalışmaya kararlıyım. Şiddetli bir kriz sonucu resim yapma yetisini tümüyle yitirebilecek benim gibi biri için özellikle önemli bu. Krizler sırasında sancı ve acıya karşı gereğinden fazla korkaklaşıyorum. Daha çok tinsel bir korku bu. Ve eskiden iyileşmek için hiçbir istek duymazken belki de bu korku yüzünden şimdi iki kişinin yiyeceğini yiyorum. Çok çalışıyorum ve hastalığım yenilenmesin diye öteki hastalarla ilişkilerimi kısıtlı tutuyorum. Kısacası iyileşmeye çalışıyorum artık. Kendini öldürmeye kalkmış ama suyun çok soğuk olduğunu ayrım sayınca var gücüyle yeniden kıyıya dönmeye çalışan bir adam gibiyim. Sevgili kardeşim benim. Biliyorsun ki güneye gelmemin, kendimi tümüyle işime vermemin bir sebebi vardı. Daha değişik bir ışık görme dileği, daha parlak bir gökyüzü altında doğaya bakarsam, Japonların duygu ve çizgi biçimlerini daha iyi anlayacağım düşüncesi. Aynı zamanda bu parlak güneşi görmezsem, tanımazsam, Delacroix'un resimlerini yapım ve yöntem açısından tam olarak anlayamayacağım inancı ve kuzeyin puslu havasında, prizmanın renklerini bir tülün gerisinden görüyormuşum duygusu. Bütün bunlar hala bir ölçüde geçerli. Bir şey daha eklemek gerek bunlara. Benim kişiliğimde güneye karşı doğal bir eğilim var. Ne demek istediğimi anlayabilecek misin bilmem. Hastalığımı korkunç ve iğrenç bulmama karşın bu yerle belki de koparılmayacak kadar güçlü bazı bağlar kurduğumu hissediyorum gene de. Yani oldukça kısa bir süre sonra kuzeye dönebilirim belki ama bu bağlar ileride yeniden burada çalışma özlemi yaratabilir içimde. Evet, evet, senden saklayacak değilim. Şimdilerde yemeğimi nasıl iştahla yiyorsam, arada bir de yeniden kuzey kırlarında bulunmak, eski dostları görmek için korkunç bir istek duyuyorum. Çalışmalarım iyi gidiyor. Yıllar yılı boşu boşuna aradığım birçok şeyi buluyorum. Bunu fark ettiğimde de, Delacroix'un senin de bildiğin o sözü geliyor aklıma hep. Hani artık soluğu da dişleri de kalmadığı zaman resmi keşfettiğini söylemiş ya. Peki, başımda bir ruh hastalığı var, tamam. Ruhsal bunalımlar geçiren daha birçok sanatçıyı düşünüyorum ve hastalığın hiçbir şey yokmuş gibi resim yapmayı sürdürmeme engel olmadığını yineliyorum kendime. Üstelik burada krizlerimin anlamsız bir dinsel havaya büründüğü düşünülürse, kuzeye dönmemin İlle de gerekli olduğunu bile ileri sürmeyi göze alabilirim. Doktorla görüştüğünde bu konuda fazla konuşma ama bence bunun nedeni manastır gibi yerlerde, Arles'teki hastanede öyleydi, burası da manastır görünümünde, aylar boyu yaşamak olabilir pekala. Aslına bakarsan böylesi bir atmosfer içinde yaşamamalıyım gerçekten. Sokakta kalmak bile daha iyidir. Kayıtsız değilim biliyorsun. Kriz sırasında acı çekerken bile dinsel düşüncelerin bana büyük avuntu getirdiği oluyor. Bu yüzden geçen krizim sırasında çok kötü bir şey geldi başıma. Delacroix'un piyatasının bir taş baskısı vardı ya bende. O bir takım başka baskılarla birlikte yağın içine düşmüş ve berbat olmuş. Buna çok fazla üzüldüm. Boş vakitlerimi tablonun yağlı boya kopyasını yapmaya ayırdım. Bir gün sen de göreceksin. 5 ya da 6 numara bir tuvale yaptım kopyayı. umarım duyguları verebildim. Ayrıca Daniel'i, odalıkları, Biryas'ın portresini ve Meles kadını Montpellier Müzesi'nde göreli çok zaman olmadığından bu resimlerin yarattığı etkiyi hala duyuyorum üstümde. Bu güç veriyor bana, iyi bir kitap okumak da aynı. Dickens'ın ya da Beherstow'un bir yapıtı örneğin. Öte yandan sinirime dokunan bir şey varsa o da şu, Lourdes bakiresi masalına inanan kadıncağızları görmek durmadan. Düşün ki bu gibi insanların böylesine hastalıklı dinsel sapmaları tedavi etmeye çalışacağına, tam tersine besleyen kişilerin yönettiği bir yerde hapis tutuluyorum. Onun için yeniden söylüyorum, en iyisi kalkıp gitmek, gerçek bir hapishaneye değilse bile en azından orduya katılmak. Korkaklığımdan dolayı kendi kendime kızıyorum. Atölyemde oturma hakkımı savunmalıydım. Polisle ve komşularla kavga etmek pahasına da olsa yapmalıydım bunu. Benim yerime bir başkası olsa tabanca çekerdi. İnsan bir sanatçı olarak o beş para etmez serserileri öldürse bile elbette mahkemece suçsuz bulunurdu. Öyle davransaydım çok daha iyi olurdu. Oysa korkaklık, sersemlik ettim. Hastaydım da tabii ama cesaret gösteremedim. Sonra bu krizlerin acısıyla karşı karşıya kalınca çok da korkuyorum. Yeniden gösterdiğim çabanın biraz önce söylediğimden değişik bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Dedim ya, kendimi öldürmeye kalkmış derken suyun çok soğuk olduğunu fark edince kıyıya ulaşmak için çırpınmaya koyulan biri gibiyim. Ama dinle beni, bir vakitler Broughton, çevirenin notu, Theo ile aynı firmada çalışan yakın bir arkadaşı. Başına geldiğini gördüğüm gibi kesin kes tımarhaneye kapatılmaya hayır diyorum. Bin kez hayır. Yaşlı Pissarro'ya da, örneğin Vignon beni yanlarına almak isterlerse o başka. Ben de ressam olduğuma göre böyle bir şey ayarlanabilir. Ayrıca verdiğimiz para muhterem rahibe hemşirelerin cebine gireceğine, ressamlara biraz destek olsa daha iyi değil mi? Dün Bay Peyron'un yüzüne karşı açık açık sordum. Madem Paris'e gidiyorsunuz, beni de yanınızda götürmek iyiliğini göstermenizi rica etsem ne dersiniz? Kaçamak cevap verdi. Çok ani olmuş. Önce sana yazıp sorması gerekiyormuş. Gene de çok iyi bir adam. Bana çok müsamahalı davranıyor ve burada en çok sözü geçen kişi olmamakla birlikte kazandığım birçok özgürlüğü ona borçluyum. İnsan yalnızca resim yapmakla kalamaz ki, değil mi? Başkalarıyla görüşmek de gerek. Arada bir başkalarıyla birlikte olmanın sonucu olarak dengeyi yeniden kuruyor, bir sürü yeni fikirle de doluyorsun. Bir daha kriz geçirmeme umudunu bir yana attım. Tam tersine, bu tür krizlerin arada sırada yenileneceğini baştan kabul etmeli ve beklemeliyiz. Ama öyle bir durum meydana geldiğinde bir süre bir huzur evinde ya da hatta kent hapishanesinde, oralarda genellikle hücre vardır, girebilirim herhalde. Ne olursa olsun sen kendini üzme, çalışmalarım iyi gidiyor. Bir de bana bak, şunu ya da bunu, mısır tarlalarını nasıl yapacağımı arada bir sana betimlemek beni nasıl canlandırıyor, alevlendiriyor anlatamam. Baş gardiyanın bir portresini yaptım, bir eşini de senin için tamamladım. Daha önce yaptığım kendi portremle bu resim oldukça ilginç bir karşıtlık oluşturuyor. Kendi portremdeki bakış muğlak ve gizli. Bu adamın küçük, parlak ve kurnaz kara gözlerinde ise askerimsi bir şeyler var. Tabloyu adama armağan ettim. Karısı model durmaya razı olursa bir de onu yapacağım. İyice solmuş bir kadın, mutsuz, kendini bırakmış, hiç dikkate değmeyen bir yaratık. Öylesine önemsiz ki onu gördükçe o tozlu ot yaprağının resmini yapmak için derin bir istek doğuyor içimde. Küçük bir evleri var. Evin arkasındaki zeytin ağaçlarının resmini yaparken birkaç kez konuştum onunla. Hasta olduğuma inanmadığını söyledi. Gerçekten de beni şimdi görsen sen de aynı şeyi söylersin. Beynim öylesine dupduru, parmaklarım o kadar emin ki. Delacroix'ın piyatasını bir tek ölçü almadan çizdim. Oysa o resmin ön planında dört el ve kol var. Çizmesi ne kolay ne de basit olan el hareketleri, gövde bükülmeleri var. Yalvarırım, mümkünse en kısa zamanda tuval gönder bana. Sanıyorum 10 tüp daha çinko beyazına ihtiyacım da olacak. Aslında biliyorum, iyileşme, kişi cesursa eğer, kişinin içinde oluşacaktır. Acıya ve ölüme karşı derin bir tevekkül geliştirmekle, kişisel iradeden, kendi kendine duyulan sevgiden vazgeçmekle. Ama bunu bilmek hiç işime yaramıyor. Çünkü resim yapmayı, insanları ve yeni yeni şeyleri görmeyi, yaşamı yapaylaştıran de istersen, her şeyi çok seviyorum. Evet, gerçek yaşam bambaşka bir şey olmalı. Ancak her yönden yaşamaya, her anda acı çekmeye hazır insanlardan da değilim ben galiba. Ne garip şey dokunmak, bir fırça vuruşu. Açık havada çalışırken, rüzgara, güneşe, gelip geçenin meraklı bakışlarına maruz kaldığından elinden geldiğince bir şeyler yapıyorsun. Tuvali üstünde fazla düşünmeden öyle dolduruyorsun. Ama işte o zaman gerçeği, elzem olanı yakalıyorsun ki bu en zoru zaten. Aradan bir süre geçtikten sonra yaptığın etüdü yeniden ele aldığında bu kez fırça vuruşlarını nesnelerin yönüne göre ayarlıyorsun. O zaman daha uyumlu, bakması daha hoş bir resim oluyor elbette ve içindeki sükuneti ne kadar varsa neşeyi de ekliyorsun. Ah ah, burada gördüğüm kimi yüzlerden edindiğim izlenimleri hiçbir zaman aktaramayacağım. Üstünde yeni bir şeyler olan yol bu elbette, güneşe giden yol. Ancak kuzeyliler bunun derinliğine dalmakta zorluk çekiyorlar. Kendimi ileride belli bir başarı kazanmış bir ressam olarak gözümün önüne getiriyorum kimi kez. O zaman burada geçirdiğim yalnız ve kötü günleri, ekim biçen köylüleri, hücremin demir parmaklıkları arasından seyrettiğim günleri özleyeceğimi düşünüyorum. Talihsizliğinde işe yarar yanları var. Başarılı olmak için, sürekli refaha kavuşmak için benimkinden değişik bir tabiata sahip olmak gerek. İsteseydim ve peşine düşseydim, ama istemedim ve peşine düşmedim, belki de yapabileceğim şeyleri hiçbir zaman yapmayacağım. Öte yandan bu baş dönmesi çok sık geldiği için 4. ya da 5. sınıf koşullar altında yaşayabilirim ancak. Delacroix ve Millet gibilerinin değerini, özgünlüğünü, üstünlüğünü anladığımda cesaret topluyor ve diyorum ki evet, ben de bir şeyim, bir şeyler yapabilirim ben de. Ama kendime temel olarak o sanatçıları almalıyım. Elimden gelen az bir şeyi onların yönünde üretmeliyim. Demek iki büyük üzüntü birden çöktü Pissarro'nun başına. Pissarro aynı sırada hem annesini yitirmişti hem de gözleri rahatsızlanmıştı. Olanları okur okumaz gidip onunla kalmanın bir yolu olup olmadığını sormayı düşündüm kendisine. Buraya verdiğim parayı ona verecek olursan onun da işine gelir sanırım. Çünkü pek fazla bir gereksinmem yok benim, çalışmaktan başka. Açık açık sor bakalım, ne diyecek? İstemezse ben de Mignon'un yanına gidebilirim. Portaven'den korkuyorum biraz. O kadar çok insan var ki orada. Ama Gauguin hakkında dediklerim beni çok ilgilendirdi. Günün birinde yeniden Gauguin'le birlikte çalışırız belki diye hala umutluyum kendi kendime. Gauguin'in şimdiye dek yaptıklarından çok daha iyisini yapabileceğine eminim. Ama o adamı rahat ettirmek... Onun bir portresini yapma umudunu kesmedim daha. O da benim ay çiçeklerini boyarken bir portremi yapmıştı, gördün mü? Yaptığım resimden dolayı yüzüm her zamankinden çok daha aydınlık görünüyor ama o sıralar çok yorgun ve elektrik dolu olmama karşın portre gerçekten ben. Kırları görmeyi öğrenmek için yoksul halkla yan yana, iç içe, onların küçük evlerinde, meyhanelerinde yaşamak gerek. Bocca da söyledim bunu. Kendisini çeken, ilgilendiren, etkileyen hiçbir şey görmediğinden yakınıyordu. İki gün onunla birlikte yürüyüş yaptım ve kuzeyden en az faz kadar değişik 30 resim konusu gönderdim kendisine. Bugünlerde neler yapmakta olduğunu merak ediyorum. Ayrıca Eugène Delacroix'ın resimleri, dinsel ve tarihsel resimleri yani, İsa'nın teknesi, piyata, haçlılar falan, neden insanı can evinden yakalıyor biliyor musun? Kudüs'teki zeytin bahçesinin resmini yapmadan önce zahmet edip gitmiş, gerçek bir zeytinlik görmüş. Aynı şeyi Karayel fırtınasının kırbaçladığı deniz içinde yapmış. Besbelli demiş ki kendi kendine, bu insanlar, tarihin bize anlattığı bu Venedikli valiler, bu haçlılar, bu havariler, bu kutsal kadınlar, halen yaşayan soydaşlarına karakter açısından da, yaşama biçimi açısından da benziyor olmalılar. Şunu sana söylemem gerek ki, iyi bakarsan tüm başarısızlığına, tüm kusurlarına karşın aynı şeyi beşik sallayan kadında görebilirsin. Diziyi sürdürecek gücüm olmuş olsaydı, modele bakarak azizlerin, kutsal kadınların portrelerini yapacak, onları başka bir çağın insanları gibi gösterecektim. Modeller günümüzün orta sınıf kadınları olacaktı ama ilk Hristiyanlarla ortak bir yanları olacaktı. Ancak böylesi bir çabanın uyandırdığı duygular çok güçlü. Onun için şimdilik durdurdum bu işi. Ama ileride aynı konuya yeniden dönmeyeceğimi söyleyemem. Fromentin ne büyük bir adammış. Çevirenin notu. Geçmişin Büyük Ustaları adlı kitabın yazarı. Sanat üstüne denemelerden oluşan bu kitabı Vincent 1884 yılında okumuştu. Doğuyu görmek isteyenler için her zaman tek rehber olarak kalacak o. Rembrandt'la Midi yani Güney Avrupa arasında, Potter'la kendi gördükleri arasında bir bağ kuran ilk kişi odur. Haklısın, bin kez haklısın. Bütün bunları düşünmemem gerek, yaratmamam gerek. Sakinleşmek için gerekirse sırf lahana ve salata resimleri yapmam gerek. Bir kez sakinleştikten sonra da gücüm neye yetiyorsa onu yaratmam gerek. Taras komposta arabası, üzüm bağı, hasat zamanı ve kızıl kabera tablolarımı yeniden gördüğümde birer kopyalarını çıkaracağım. Özellikle kızıl kabare, renk açısından en karakteristik olan bir gece kahvesidir. Ancak ortada sağa doğru olan beyaz figürün yeniden renklendirilmesi, daha iyi biçimlendirilmesi gerek. Gene de kendim söylüyorum gibi olmasın ama bu resmin gerçek güneyi yansıttığına inanıyorum. Kırmızılarla yeşillerin karışımı çok üstünde düşünülerek yapılmıştır. Benim gücüm çok kez tükendi ama uzakta başkalarının sonsuz sayıda güzel şeyleri yapacakları olasılığını görüyorum. Hala doğru olduğunu düşündüğüm için ineliyorum. Ötekilerin yolculuklarını kolaylaştırmak için buralarda bir yerde bir atölye kurmak çok iyi olacaktı. Kuzeyden yola çıkıp örneğin İspanya'ya giderken yolculuğu tek aşama yapmak iyi değil. Görmen gereken şeyleri göremezsin o zaman. Değişik ışığa gözlerini alıştırman gerek önce, hem de yavaş yavaş. Tiziano ya da Velázquez'i galerilerde görme gereksinmesini pek duymuyorum. Canlı kişiler gördüm burada. Gerçek miydi resminin ne olduğunu onlardan öğrendim. Bu yolculuğumdan önce bilmediğim pek çok şey biliyorum. Ulu Tanrım, Ulu Tanrım, sanatçılar arasında Delacroix'ın gerçek doğu olmadığını söyleyenler de var. Bak şimdi gerçek doğu, Jerome gibi Parislilerin yaptığı şeyler mi yani? Güneş vurmuş bir duvar parçasını doğaya bakarak ve bizim kuzeydeki görüş biçimimize göre doğru ve gerçeğe uygun resimledim diye bu doğu insanlarını gördüğünün bir kanıtı mı oluyor? Şimdi Delacroix'ın aradığı da aynı şeydi ama bu onun Yahudi düğünü ve odalıklarda duvar resmi yapmasını hiçbir bakımdan engellemedi. Dediğim doğru değil mi? Bir de Degas kalkıyor, hem resim yapıp hem de kabarelerde içmek sanatın bedelini pahalıya ödemektir diyor. Bunu inkar edecek değilim ama ne yapmamı istiyor yani? Manastırlara, kiliselere mi dalayım? Asıl oralarda korkuya kapılıyorum ben. İşte bu yüzden bu mektubu yazarak kaçmayı deniyorum. Senin de John'un da ellerini çok çok sıkarım. Senin, Vincent.